Herkese merhaba. Hedefler için İş Dünyası platformu ve Deküp Döngüsel Ekonomi Kooperatifi işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz tarım ve gıda sektörlerinde döngüsel ekonomiye buluşmamıza hoş geldiniz. Ben Simay Kardeş, Hedefler için İş Dünyası platformu direktör yardımcısı olarak çalışıyorum. Size biraz Hedefler için İş Dünyası platformundan bahsetmek istiyorum. Biz çok genç bir yapıyız. 2019 yılında kurulduk. Özel sektörün sürdürülebilir kalkınma amaçlarındaki rolünü ve etkinliğini arttırmak ve işbirliklerini geliştirmek üzere TÜSİAD, TÜRKONFET ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı öncülüğünde kurulan yapımız. Daha dediğim gibi çok genç bir yapı. Kendimizi bu 17 sürdürülebilir kalkınma amacını bir yol haritası olarak alıp bazı öncelikler belirledik, öncelikli çalışma alanları. Bunlar iklim değişikliği ve işletmeleri afetlere hazırlama, işletmeleri geleceğe hazırlama ve kapsayıcı büyüme. İklim değişikliğini konuştuğumuz kurgumuzda döngüsel ekonomi uygulamaları hem kıt kaynakların verimli kullanımını hem de işbirliklerini teşvik ettiği için bizim çok hoşumuza gelen ve döngüsel ekonomi vizyonu oluşturmak istediğimiz bir alan olarak oluştu. Bu yolculuğumuzda Deküp Döngüsel Ekonomi Kooperatifi ile yollarımız birleşti. İlkini 12 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz döngüsel ekonomi buluşmamız, ki eğer kaçırdıysanız internet sitemiz üzerinden kaydını da izleyebilirsiniz. Buluşmalarımızı devam ettirmek, tarım ve gıda sektörü, tekstil ve döngüsel mekanları konuşacağımız bir seri oluşturmak istedik. Buradaki detayları yine internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Biz de tarım ve gıda sektörünü konuşacak olmaktan ötürü çok mutluyuz. Ozan Diren'le birlikteyiz. Kendisi Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda DİMES'in de CEO'su. Kerem Erikçi bizimle iklim.co, Tarla.io ve Biftek.co girişimlerinin kurucu ortağı. Kerem Bey, siz de hoş geldiniz. Başak Saral, Deküp Döngüsel Ekonomi Kooperatifi kurucu ortaklarından Başak'ın moderasyonunda gerçekleşecek. Öncesinde de Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Aksiyon Planı'nın tarım ve gıda sektörlerinin etkisini bize Kök Project ve yine Deküp'ün kurucu ortaklarından Shirley Keston anlatacak. Shirley, şimdi sözü sana bırakmak istiyorum.
Herkese merhabalar. Ben Shirley Keston. Hem Deküp Döngüsel Ekonomi Kooperatifin kurucu ortaklarından olmakla beraber Kök Project isimli gıda, tarım ve su alanında girişimcilik ekosistemini geliştiren bir şirketin kurucu ortağıyım. Bugün çok kısa bir şekilde size tarım ve gıda sektörlerine Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Aksiyon Planı'nın etkilerinden bahsedeceğim. İlk önce bunun giriş cümlesi çok çarpıcı. Bir dünyamız var ve bu şekilde eğer ki tüketime devam edersek 2050 yılında üç dünyanın toplam bütün kaynaklarını tüketmiş olacağımızdan bahsediyor. Bu kadar tabii ki karamsar bir şekilde başlarken de bunun 2030 senesinde döngüsel ekonomiyi eğer ki biz içselleştirirsek ve bunu ekonominin bir parçası haline getirebilirsek yaklaşık 700 bin ekstra işin ve toplam dünya GDP'sinin de %0.5 artabileceğinden bahsediyor. Bunu yaparken de aslında KOBİ'lerin, şirketlerin ülkelerle beraber döngüsel ekonomiyi içlerine alabildikleri sürece yaklaşık kapalı devre üretim sistemleri kurarak %40'a kadar kaynakların tüketimini azaltabileceğinden bahsediliyor. Bu sayede de aslında ekonomide dışarıdan alacağınız kaynakları bu şekilde şirketin içinde kendiniz kullanabileceğiniz sürece de fiyat artışlarından ve düşüşlerinden de etkilenmeyeceğinizden bahsediyor. Her türlü şeyi tabii ki ekonomik bir şekilde mantığa oturttuğunuz zaman bunun daha uygulanabilir olacağından bahsediyor. Bu benim için gerçekten çok önemli. Bunu yaparken de özellikle yeni teknolojilerin, dijital teknolojilerin müşteriyle, müşterinin kitlesel özelleştirme yapabilmesiyle ve paylaşım ekonomisiyle desteklenmesi gerektiğinden bahsediyor. Tabii ki bu her şeyi dizayn aşamasında, daha doğrusu atığın %80'inin dizayn aşamasını eğer ki iyi yapabilirsek azaltabileceğinden dolayı da bir politika çerçevesi çizilmesi gerektiğini söylüyor. Buradaki şu ana kadarki en büyük problemlerden bir tanesi bu döngüselliğin daha gönüllülük tarafında kalması. Zorunlu yasaların çok az olması, teşvik edilmemesi ve denetlenmemesi. Ve bunu da bir kalite belgesi, bir ISO gibi verecek bir otoritenin olmayışı. Bunu da sürdürülebilir ürün politikası yasama girişimiyle nasıl daha geliştirebileceğinden bahsediliyor. Şimdi performans ve güvenlikleri sağlarken ürünlerde nasıl geri dönüştürülmüş içeriğin artırılabilir? Yani biz bir son kullanıcıya nasıl geri dönüştürülmüş plastikten bir ürün almasını, bunu nasıl anlatabiliriz? Özellikle de eğer ki son kullanıcıya bunun garantisini veremezseniz neden yeni bir ürün almak yerine geri dönüştürülmüş bir ürünü kullansın? Ya da karbon ve çevresel ayak izlerini azalttığını nasıl ispatlayabilecek? Bu konularda da işte satılmayan dayanıklı malların imhasının yasaklanması, özellikle ülkelerin çıkartacağı yasalarla beraber önüne geçirilebileceği ve teşviklerle de özellikle şirketlerin bu konularda daha aktif rol oynayabileceklerinden bahsediliyor. Ürünlerin farklı sürdürülebilir performanslarına göre ödüllendirilmesi, şirketlerin daha döngüsel ekonomi çerçevesinde ürünler geliştirebilmesini sağlayacak. Tabii ki bunları yaparken de bütün bu bilginin aktığı bir data center'ın oluşturulması gerektiğinden ve böylece son kullanıcı olarak ya da şirketler olarak bütün yaptığınız hizmetler ve ürünlerle ilgili bilgilerin bir yerde saklanabileceği, insanların da bu bilgilere ulaşabilmelerini gerektiğinden bahsediliyor. Çerçeveyi çizdikten sonra burada bir son kullanıcı geri dönüştürülmüş, özellikle döngüsel ekonomiye göre hazırlanmış ürün ve hizmetleri alması için teşvik edilmesi gerekiyor. Bunun dışında da devlet kurumlarının da özellikle ihale dokümanlarında bu konuyla ilgili bir ibare olursa, asgari sorun yeşil kamu alımları gibi hedefleri ve kriterleri oluşturarak devlet kurumlarının da alımlarını bu tür kurumlardan ve hizmetlerden yapmaları teşvik edilecek. Üretim süreçlerinin dönüştürülmesi de özellikle döngüselliği arttırmaya yönelik seçenekler sunulması, endüstriyel raporlarla hangi şirketlerin ve hangi ürünlerin bu döngüselliğe katkı sağladığının aslında gösterilmesi ve teşvik edilmesinden oluşuyor. Bunun tarım ve gıda ekosistemindeki alanlarına geçmek istiyorum. Öncelikli alanlar elektronik bilgi iletişim teknolojileri. Aslında hiçbir sektörü birbirinden bağımsız olarak düşünemeyiz. Ama ben özellikle birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Araç ve bataryalar, biliyorum gıda ve tarımdan biraz uzak düşmüş gibi görünüyor ama 2020 senesinde üretimi, daha doğrusu sahalara çıkacak olan elektrikli traktörler. Bunun Orman ve Tarım Bakanlığı'nın altında üretilecek. Ve burada tüm pillerin toplanma ve geri dönüşümün oranlarının arttırılmasından bahsedilirken, bizde de bu traktörün pilinin kiralanma yöntemiyle tekrar ve tekrar şarj olabilecek piller kullanımından bahsediliyor. Paketleme şu anda özellikle COVID salgını sırasında aşırı bir paketleme var. Fakat bu aşırı paketlemenin ileriki zamanlarda ve paketleme artıklarının azaltılması üzerine konuşuluyor. Hatta ve hatta hiç paketleme olmadan da son kullanıcıya güvenli bir şekilde bu ürünlerin nasıl ulaştırılabileceğinden. Geri dönüştürülmede problem çoklu polimerlerin geri dönüştürülme oranlarının daha az olması ve daha kalitesiz ürüne sebep vermesi sebebiyle bu materyallerin sadeleştirilmesi ve tekli polimerlerden oluşturulması ve etkin ayrıştırma yapabilmek için de kaynağında doğru, özellikle Avrupa genelinde doğru etiketlemeyle kaynağında doğru ayrıştırma yapılabilmesi. Tabii ki bütün malzemeleri, bütün konuların üzerinden geçemiyorum ama hızlıca tek kullanımlık plastiklerin ve özellikle de balıkçılık malzemelerinin azaltılması gündemde. Mikroplastiğin de gıdanın özellikle balık ve deniz ürünlerinden vücudumuza aldığımız mikroplastiklerin de azaltılması için hem kasıtlı olarak eklenen mikroplastiklerin hem de kasıtsız olarak serbest bırakılması hakkında etiketlendirme, standartizasyon ve denetimden bahsediliyor. Gıda, su ve besin tarafındaysa özellikle tarımsal sulama ve endüstriyel süreçlerde suyun verimliliğinin arttırılması ve yeniden kullanılmasının özendirilmesi, daha sonradan tek kullanımlık ambalaj ve servis malzemelerinin azaltılması ve hatta bazı konularda yasakların getirilmesi, bütün değer zincirinde oluşan atığın %20 olduğu düşünülürse, burada tarladan çatala kadar bütün gıda atığını azaltmak için teşviklerin arttırılması ve yasakların getirilmesi gündemde. Az atıkla beraber atıkların iyi işlenerek değer oluşturabilmesi için atık politikalarının geliştirilmesi, özellikle kimyasaldan arındırılmış çevre için aksiyonlar alınması, Avrupa Birliği'nde geri dönüştürülmüş ham madde pazarının arttırılarak özellikle başka sektörlerden çıkan atıkların girdi olarak kullanılabilmesi için bir pazar oluşturulması ve yine Avrupa Birliği'nden atıkların 3. dünya ülkelerine legal olarak ya da illegal olarak gönderilmesinin önüne geçilerek atıkların yerinde işlenmesi ve verimli bir şekilde tekrardan kullanılması gündemde. Şimdi ben sözü tekrardan Simay Hanım'a bırakıyorum.
Çok teşekkürler Shirley. Sözü direkt ben alayım. Biz de tekrar aslında döngüsel ekonomi kooperatifi olarak hedefler için işbirliği platformu nezdinde bugün UNDP TÜSİAD Türk Konfet ailesiyle tekrar bir araya gelmekten çok memnunuz. Tam da Dünya Çiftçiler Günü'nde tarım ve gıda sektörlerinin döngüsel ekonomiye geçişini Ozan Diren ve Kerem Erikçi ile birlikte tartışacağız. Şimdi Ozan Bey'i ve Kerem Bey'i aramıza davet ediyorum. Tekrar merhabalar.
Günaydın, merhabalar.
Günaydın.
Ozan Bey, sizinle başlayalım isterseniz. İlk sorumuz, sizi biraz tanımak istiyoruz tabii ki de. Sizden tanımak, sizi dinlemek istiyoruz. Hayatınızdaki dönüm noktaları, önemli olaylardan bizlere bahsederseniz ve hedefler için iş dünyası platformu, özel sektörün sürdürülebilir kalkınma amaçlarını desteklemesi için kuruldu. Siz bu platformun yönetim kurulu üyesi olarak sürdürülebilirliğe, sürdürülebilir kalkınmaya kişi ve kurum olarak yaklaşımınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Çok seviniriz.
Merhabalar. Öncelikle burada sizlerle birlikte olmak benim için de bir hem onur hem şeref hem çok heyecan verici. Çok teşekkürler bu organizasyon için. Ben Ozan Diren, DİMES'in genel müdürüyüm. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgili çalışan Business for Goals platformunda yönetim kurulu üyesiyim. Bizim tabii hayatımın aslında en büyük dönüm noktası bence yaptığımız işin sahibi olan ailenin içinde doğmak oldu. Çünkü insanlardaki tabii kafa yapısı değişimleri biraz nesilleri alan bir şey. Ve ben en azından aile olarak kendimi şanslı hissediyorum ki dedem bu konuda aslında çok bugün konuştuğumuz gündemde olan konuları gündeme getirip tüm elindeki kaynakları, bilgisini, tecrübesini bu konuda kullanmış. O yüzden hayatımın sanırım en önemli dönüm noktası bu. Neden derseniz bizim aile şirketimiz alkollü, alkolsüz içecekler konusunda hizmet veriyor. Ve bu işi yaparken de aslında temelde çıkış noktası tarım merkezli. Bakıyor çiftçilerin ürettikleri, yıl boyu baktıkları meyve ağaçları vesaire, bunlardan ürünler toplanıyor. Tokat'ta pazara geliyor, satılan satılıyor, satılamayan soğuk depo yok, bir şey yok. Çöpe atılıyor. Dolayısıyla bunların ikinci ürüne dönüştürülmesi ve dünyaya zamandan mekandan bağımsız satılabilir hale getirilmesi aslında ilk önceliği ve tabii besin ürünleri. Dolayısıyla bu şekilde başlamış, bu misyonu yüklenerek yola çıkmış bir şirketin bugün de yöneticisi olma şerefine de erişmiş oldum. Dolayısıyla bu benim açımdan oldukça önemli konulardan biri. Bu tabii bir misyon yüklüyor, sadece şirketinize değil ailenize, size de yüklüyor. Bu misyon çerçevesinde de birçok STK'da görev almaya çalışıyorum. Amaç burada tabii, bu STK'larda niye bu kadar varsın derseniz, amaç tamamen aslında topyekün kalkınma. Yani geride kimseyi bırakmadan gerek eğitim, gerek beslenme, gerek diğer konularda topyekün kalkınmayı sağlamak konusunda çorbada tuzunuz olması. Tabii kalkınma ve gelir arasında da ciddi bir fark var, biliyoruz. Kalkınmada aslında birçok boyut var. İlla bunun bir ekonomik değere dönüşmesi gerekmiyor kalkınmada. Bir mesela sanat, bir bilgi, bunlar bazen ekonomik değere dönüşemez ama sağlık. kalkınma için önemlidir. Dolayısıyla kalkınmayı amaçlayan da bir durumdayım. Temada mütevelli heyetindeyim. Bu işte TÜRKONFET, TÜSİAD ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte iş dünyası için, hedefler için iş dünyası yönetim kurulundayım. Birçok STK'nın tarım kurulunda yer alıyorum. Meyve Suyu Derneği ve Şarap Üreticileri Derneği de aslında temelde bu konuda çalışan bizim sektör derneklerimiz ama hep hedeflerinde tarım ve tarıma dayalı sanayi ve topyekun kalkınma var. Tabii genel bir perspektiften bakarsak tüm şirketlerin aslında iyi bir kurumsal vatandaş olması perspektifinden bakmaya çalışıyorum. Tıpkı iyi bir insan olmak gibi iyi bir şirket olmak da önemli. Yani nasıl bir iyi insanın karakter özellikleri onu toplum içinde var ederse iyi bir şirketi de aslında ürettiği değerler ve toplumda yarattığı gelişim ve katkı aslında var eder. Dolayısıyla bütün buradaki yaklaşımımız da iyi kurumsal vatandaşlarla alakalı. Son olarak da tabii tarım ve tarıma dayalı sanayi işi o kadar geniş bir iş ki bu biraz önce de saymaya çalıştım. 17 sürdürülebilir kalkınma amacının herhalde 11-12 tanesine dokunuyor. Benim tabii dedemin 1960'larda özellikle kadını iş hayatına kazandırma ile ilgili meslek edindirme kursları açmasıyla başlayan bir hassasiyet bizim ailemizde var. Tarım işi de toplamın %35'i kadınlardan oluşuyor. Mesela bu inşaatta %1-1,5'lar seviyesinde. Aslında herkesi kapsayan bir kalkınmayı da destekleyen ana konulardan bir tanesi.
Teşekkür ederiz Ozan Bey. Şimdi Kerem Bey size dönüyorum. Sizi de sizden dinlemek istiyoruz. Sizin de hayatınızdaki dönüm noktaları, önemli olayları sizden dinlemek istiyoruz. Ama bu aşamada LinkedIn hesabınızda kendinizi kişilerin iklim değişikliğine adaptasyonunu destekler diye tanımlamışsınız. Bu misyonu sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bakış açınızı da paylaşarak bize biraz açabilir misiniz lütfen?
Tabii. Teşekkürler davet ettiğiniz için. İsmim Kerem Erikçi. Aslında ben elektronik mühendisiyim. 2002 senesinde mezun olduktan sonra bir de yurt dışında bilgisayar master'ı yaptım. Döndükten sonra bir kurumsal hayat içinde işte 8 senelik bir tecrübem var. Son dönemde MBA eğitimi için bir Almanya'ya gittim. Orada işte fuarları gezerken şunu gördüm. Dünyanın en büyük tarım fuarlarından biri. İşte merakımdan girdik. Yani orada Sebit'e de gitmiştim aynı mekanda, yani bilişim fuarına. Tarım fuarı Sebit'ten daha büyük. Çünkü içinde işte uydulardan, sensörlerden, yazılımlardan, traktörlerden, biçer döverlerden tutun da işte gen teknolojisi, biyoteknolojiye kadar birçok firma orada ürünlerini getirmişler, sunuyorlar. Sonra tarım ilgimi çekti. Yani tarım aslında bütün bu teknolojileri barındıran, özellikle Batı dünyasında teknolojiyi çok kullanan bir sektör. Türkiye'de olmadığını fark ettik. Döndüğümüzde de böyle bir girişimcilik hayatına başladık. O dönemde Avrupa iklim, gıda ve tarımda çok önemli kuruluşlar kurmuş. Bunlara kafa yoruyorlar, raporlar yazıyorlar. Aynı sizin kurduğunuz dernekler gibi, STK'lar gibi. Bunu Avrupa önceden fark etmiş. Çünkü aslında dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi iklim değişikliği. İklim değişikliği bizim 10 bin senedir yaptığımız tarımı artık daha farklı yapmamız gerektiğini söylüyor bize. Hayatımızın biraz daha değişmesi gerektiğini söylüyor. Zaten bunda son örneği işte bu salgın sürecinde kafamıza inen bir balyoz oldu. Yani bu tabir herhalde doğru olması gerekiyor. Çünkü insanlar şimdi düşünmeye başladı. Acaba biz bir yerde hata mı yapıyoruz? Bir kısım insan diyordu ki ya gerçekten insanoğlu bir hata içinde ve bu sürdürülemez. İşte o yüzden sürdürülebilir kalkınma ajansları kuruluyor. İşte döngüsel ekonomi konularında makaleler yazılıyor. Doktora tezleri yayınlanıyor. Biz de orada girişimcilik hayatımızda iklim, tarım ve gıda üçgeninde bu dünyevi problemleri, bu insanların asıl büyük problemlerine nasıl katkı sunarız edasıyla girmiş olduğumuz bir yol bu. Burada da Tarla İO, İklim Co ve Biftek Co diye 3 tane firmamız var. Bunları zaten konuşmamız esnasında ben size aktarmaya çalışacağım. Amacımız şu, iklim değişikliğinde 2 tane mevzu var. Bir tanesi mitigation, adaptation, İngilizce terimleri, yani iklim değişikliğini durdurma. Bir tanesi de adapte olma. Durdurmak için bazı metodolojiler var, adapte olmak için diğer metodolojiler var. Biz eğer durduramıyorsak buna adapte olmamız lazım ve bunu acaba bilgi sektörüyle, ICT dediğimiz sektörle nasıl yapabiliriz? Verileri nasıl toparlayabiliriz? Bir de durdurma konusunda ne yapmalıyız? Ya da iklim değişikliğini acaba neler tetikliyor? İşte tarımdır, ulaşımdır, işte karbondioksit salınımı yapan merkezlerdir. Acaba bunları nasıl döndürebiliriz ki bizim torunlarımız bizden daha temiz bir dünyaya gözlerini açsın? Amacımız da aslında bu dünyevi problemleri biraz daha iyi bir şekilde, akıllı bir şekilde çözebilmek. Bunun için çalışıyoruz.
Ve aslında bugün de webinarımızda bu bahsettiğiniz bütün konulara değinmeye çalışacağız.